Sevgi Öğretmeni 79. Tamamlandı. Mesih, yeryüzünde gerçekleştirmek üzere geldiği görevi tamamlayıncaya dek yaşamını teslim etmedi. Ve son nefesini verirken, "Tamamlandı!" diye haykırdı. Savaş kazanılmıştı. Sağ eli ve kutsal kolu ona zaferi kazandırmıştı. Bu savaşta galip gelerek sancağını erişilmez yükseklere dikti. Melekler buna ne kadar da sevinmişlerdi. Tüm gökyüzü kurtarıcının bu zaferine ortak oldu. Şeytan kendisinin yenilgiye uğradığını ve egemenliğini yitirdiğini biliyordu. Melekler ve günaha düşmemiş olan dünyalar için tamamlandı sözünün derin bir anlamı vardı. Bu, büyük kurtuluş işinin tamamlanması hem onların hem de bizim için bir işaretti. Bizimle birlikte onlar da Mesih'in zaferinin ürünlerini paylaşırlar. Melekler ve günaha düşmemiş olan dünyalar da Mesih'in ölümüyle şeytanın gerçek karakterini açıkça görmüş oldu. Baş ayartıcı kendisini öylesine iyi gizlemişti ki kutsal varlıklar bile onun prensiplerini ve isyan etmesindeki asıl nedeni anlayamamışlardı. Şeytan muhteşem bir güce ve görkeme kavuşmak istediği için Allah'a karşı geldi. Rab, şeytanla ilgili olarak şöyle der: "Kusursuzlukta örnek biriydin. Bilgeliğin ve güzelliğin eksiksizdi." Allah, Lucifer'i başlangıçta kusursuz bir melek olarak yaratmıştı ve Allah'ın varlığının ışığında duruyordu. Tüm yaratılanların en yücesi ve Allah'ın amacını evrene bildirmede öncü olmuştu. Günah işledikten sonra aldatıcı gücü daha da arttı ve Allah'tan almış olduğu özel yetenekleri sayesinde gerçek karakterini anlamak daha zor hale geldi. Allah, şeytanı ve onun taraftarlarını tıpkı dünyaya fırlatılmış bir taş gibi çok kolay bir şekilde yok edebilirdi. Fakat bunu yapmadı. İsyan, güç kullanılarak önlenmemeliydi. Güç kullanmak sadece şeytana özgü bir davranıştır. Rabbin prensipleri ise daha başkadır. Onun kudreti iyilik, lütuf ve sevgiye dayalıdır. Bu özellikler onun isteğine uygun olarak kullanılır. Allah, gerçek ve sevginin hüküm sürdüğü bir yönetim sunar. Allah, her şeyi sonsuz ve emin bir temele oturtmayı amaçlamıştı ve kendi egemenlik sisteminin temeli olan prensipleri geliştirmesi için şeytana zaman verilmesine gökyüzünde karar verildi. Şeytan, bu prensiplerin Allah'ın prensiplerinden daha üstün olduğunu iddia etmişti. Şeytanın bu prensiplerinin tüm evren tarafından görülmesi ve anlaşılması için ona zaman verildi. Şeytan insanları günaha sürükledi ve bunun üzerine kurtuluş planı devreye girdi. Mesih, 4000 yıldır insanlığın günahtan kurtarılması için çalışıyordu. Buna karşın şeytan da insanlığı yok etmek için çaba harcıyordu ve buna tüm evren tanık oldu. İsa yeryüzüne indiğinde şeytan ona karşı tüm gücünü kullandı. Betlehem'de bir bebek olarak göründüğünden itibaren saltanat düşkünü sürekli onu yok etmeye çalıştı. Şeytan, İsa'nın kusursuz bir çocukluk ve yetişkinlik dönemi geçirmesini, görevini kutsal bir şekilde yerine getirmesini ve kusursuz bir şekilde kendisini feda etmesini her fırsatta engellemeye çalıştı. Fakat başarıya ulaşamadı. İsa'yı günaha sürükleyemedi. Yeryüzüne gerçekleştirmek üzere geldiği işi engelleyemedi ve onun cesaretini yitirmesine neden olamadı. Çölde denenmesinden çarmıhtaki ölümüne kadar geçen süre boyunca şeytan ona karşı tüm nefretini gösterdi. Fakat şeytan ne kadar çok acımasız bir şekilde onun üzerine geldiyse, İsa da o kadar sıkı bir şekilde babasının elinden tuttu. Şeytanın onu yok etmek için gösterdiği tüm çabalar, Mesih'in karakterinin mükemmelliğinin daha parlak bir şekilde görülmesine neden oldu. Tüm gökyüzü ve günaha düşmemiş dünyalar, evren bu mücadeleye tanık oldu ve sona yaklaşan bu savaşı yoğun bir ilgiyle izlediler. Kurtarıcının Getsemani bahçesine girdiğini gördüler. Onun ruhunun üzerine koyu bir karanlığın çöktüğüne tanık oldular. Onun acı içinde haykırdığını duydular: "Baba, mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın." Allah'ın varlığı geri çekildiğinde, onun ölüme karşı verdiği son mücadeleden daha derin bir sıkıntı içinde olduğunu gördüler. Ter, bedeninden akan kanla birlikte yere damlıyordu. Tam 3 kez dudaklarından kurtuluş için dualar döküldü. Gökyüzü bu manzaraya daha fazla dayanamadı ve Tanrı'nın oğlunu teselli etmek ve güç vermek üzere bir elçi gönderildi. gökyüzü bu cani çetenin eline teslim edilen ve alay ve hakaretlerle bir mahkemeden diğerine götürülen kurbanı gördü. Mütevazı doğumundan dolayı onunla alay ettiklerini duydu. En sevdiği öğrencilerinden birinin onu inkar ettiğini duydu. Şeytanın insanları nasıl tuzağa düşürdüğünü gördü. Bu ne korkunç bir manzaraydı. Kurtarıcı bir gece yarısı Getsemani bahçesinde hain bir çete tarafından yakalandı ve bir mahkemeden diğerine sürüklendi. İki kez yüksek kurulun ve Pilatus'un, bir kez de Herodes'in önünde suçlandı, tutuklandı ve alaycı kalabalığın gürültüsü ve Kudüslü kadınların ağlayışları arasında ve çarmıha gerilmek üzere yola çıkarıldı. Gökyüzü, Mesih'in çarmıha gerilmesini acı ve şaşkınlık içinde izledi. Bedeninin her yerinden kanlar akıyordu. Ellerinden ve ayaklarından çarmıhın dikildiği kayaya kanlar damlıyordu. Çivilerin açtığı yaralar vücut ağırlığından dolayı gittikçe büyüyorlardı. Soluğu gittikçe zayıflıyor ve ruhu tüm dünyanın günah yükü altında eziliyordu. Bu kadar acı içindeyken bile düşmanları için dua ettiğinde tüm gökyüzü şaşkınlık içindeydi. Baba, onları bağışla. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Fakat çarmıh, Allah'ın kendi benzerliğinde yarattığı insanlar tarafından insanoğlunun yaşamına son vermek için dikilmişti. Dünya için ne kadar utanç verici bir tablo. Karanlığın tüm güçleri, insanları kandırmak ve onların yüreğine inançsızlık tohumları ekmek için çarmıhın etrafında toplanmışlardı. Rab onları yarattığında hepsi de kusursuz varlıklardı. Bulundukları mevkiye uygun olarak güzel ve kusursuzdular. Allah'ın bilgeliğiyle donatılmışlardı. Onlar Yehova'nın elçileriydiler. Fakat şimdi doğru yoldan çıkan bu meleklerde kutsallıktan hiçbir eser kalmamıştı. Şeytanın melekleri İsa'yı halka baş günahkar olarak göstermek için kötü insanlarla işbirliği yaptılar. İsa çarmıha gerildiğinde onunla alay edenler ilk büyük isyanı başlatan şeytanla aynı ruhu taşıyorlardı. Şeytan onlara bu kötü sözleri söyletiyor ve onları kışkırtıyordu. Fakat tüm bu çabalarına karşın hiçbir şey kazanamadı. Eğer Mesih'in yaşamında tek bir günah bile bulunsaydı ya da Mesih korkunç zulümden kurtulmak için şeytana teslim olsaydı, Allah'ın ve insanların düşmanı zafer kazanmış olacaktı. İsa çarmıhta son nefesini verdi. Fakat inancını korudu ve Allah'a olan bağlılığını asla yitirmedi. Bundan sonra gökte yüksek bir sesin şöyle dediğini duydum. Allah'ımızın kurtarışı, gücü, egemenliği ve Mesih'in yetkisi şimdi gerçekleşti. Çünkü kardeşlerimizin suçlayıcısı, onları Allah'ımızın önünde gece gündüz suçlayan aşağı atıldı. Şeytan maskesinin düştüğünü anladı. Kurduğu tuzaklar, günahsız olan meleklerin ve tüm evrenin gözü önünde açıkça ortaya çıkmış ve kendisini bir katil olarak açıkça göstermişti. Tanrı'nın oğlunun kanını dökerek gökyüzünün tüm nefretini topladı. Bundan sonra yapacağı iş sınırlanmıştı. Bundan sonra ne yaparsa yapsın, meleklerin göksel saraylardan gelerek kutsal olmayan ve günahla lekeli elbiselerle Mesih'i kardeşlerine şikayet etmesini sağlayamayacaktı. Gökyüzüyle kendisinin arasındaki son bağda koparmıştı. Buna rağmen şeytan o an yok edilmedi. Melekler şimdi bile bu büyük mücadele geçenleri tam olarak anlayamadılar. İlk olarak şeytanın prensipleri açıkça ortaya çıkarılmalı ve insanlığın yararı için şeytanın varlığı devam etmeliydi. Melekler ve insanlar ışığın prensi ile karanlıklar prensinin arasındaki farkı görmeli ve kime hizmet edeceklerini seçmeliydiler. Bu büyük mücadelenin başında şeytan, Allah'ın yasasına itaat edilemeyeceğini, merhametin adaletle bağdaşmadığını ve yasaya karşı gelen günahkarın asla affedilemeyeceğini bildirmişti. Her günahın cezasız kalmaması gerektiğini ve günahı affettiği takdirde Allah'ın adil olamayacağını iddia etmişti. İnsanlar, Allah'ın yasasına ve isteğine karşı geldiklerinde şeytan seviniyordu. Şeytan, Allah'ın yasasına itaat edilemeyeceğinin ve insanların affedilemeyeceğinin kanıtlandığını iddia ediyordu. Şeytan kendisi gökyüzünden kovulduğu için insanlığın da sonsuza dek Allah'ın gözünde değerini yitirdiğini iddia ediyordu. Allah'ın bir günahkara merhamet ederek adil olamayacağını ileri sürüyordu. Fakat günahkar olmasına karşın Allah'ın nazarında insanın konumu şeytanınkinden farklıydı. Lucifer, gökyüzünde Allah'ın görkeminin ışığında günah işlemişti. Allah'ın sevgisine başka hiçbir varlığın sahip olmadığı bir şekilde tanık olmuştu. Allah'ın karakterini anlayan ve onun yılığını bilen şeytan, kendi bencil ve bağımsız arzularına uymayı tercih etti. Bu onun son kararıydı. Allah'ın onu kurtarmak için yapabileceği başka hiçbir şey yoktu. Fakat insanın durumu farklıydı. İnsan kandırılmış ve düşünceleri şeytan tarafından köreltilmişti. İnsan Allah'ın sevgisinin ne denli yüce olduğunu bilmiyordu. Allah'ın sevgisini bildiği takdirde onun için umut vardı. Allah'ın karakterinin yüceliğini gördüğü takdirde ona tekrar yaklaşabilirdi. Allah'ın merhameti İsa aracılığıyla insanlara iletildi. Fakat merhamet, adaletin bir kenara atılması anlamına gelmez. Yasa, Allah'ın varlığının bir aynasıdır ve günahkar insanlığın uğruna onun tek bir noktası bile değiştirilemez. Allah kendi yasasını değiştirmedi, fakat insanlığın kurtuluşu için biricik oğlunu feda etti. Tanrı dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı. Yasa, adaleti, doğru bir yaşamı ve mükemmel bir karakteri gerektirir. Fakat insanın bu özelliklere kendi çabalarıyla ve iyi işleriyle sahip olması imkansızdır. İnsan, Allah'ın yasasının gereğini tam olarak yerine getiremez. Fakat Mesih, insan özdeşliğinde dünyaya gelerek kutsal bir yaşam sürmüş ve mükemmel bir karakter geliştirmiştir. O bu fırsatı kendisini kabul eden herkese tanır. Onun yaşamı, insanın yaşamının bir kefaletidir. Böylece insan, geçmişteki günahlarından Mesih aracılığıyla ağ bulur. Üstelik Mesih, insanı Allah'ın karakterindeki özelliklerle donatır. İnsanın karakterini ruhsal güzelliklerle donatarak geliştirir ve onu ilahi bir karaktere dönüştürür. Böylece Mesih'e inanan kişi de yasanın doğruluğu gerçekleşmiş olur. Bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için Allah'ın sevgisi, onun lütfunda olduğu gibi adaletinde de açıkça görüldü. Adalet, onun egemenliğinin temeli ve sevgisinin ürünüdür. Şeytanın amacı, kaynağı sevgi olan adalet ve gerçekten uzaklaşmaktı. Şeytan, Allah'ın yasasının doğruluğunu kendi barışının düşmanı olarak göstermeye çalışıyordu. Fakat Mesih, Allah'ın planında yasanın ve esenliğin kopmaz bir bağla bağlı olduğunu gösterdi. Biri olmadan diğeri de olamazdı. Sevgiyle sadakat buluşacak, doğrulukla esenlik öpüşecek. Mesih, yaşamı ve ölümüyle Allah'ın adaletinin onun merhametini yok etmediğini, bilakis günahın bağışlanabileceğim, yasanın adil olduğunu ve ona itaat edilebileceğini kanıtladı. Şeytanın iddialarının yanlış olduğu kanıtlandı. Allah insana kendi sevgisinin tam bir kanıtını vermişti. Şeytan bu kez başka bir kandırmaca yoluna gidecekti. Merhametin adaleti yok ettiğini ve Mesih'in ölümünün Allah'ın yasasını ortadan kaldırdığını bildirdi. Yasanın ortadan kaldırılması ya da değiştirilmesi mümkün olsaydı, o zaman Mesih'in ölmesi gerekmezdi. Fakat yasayı ortadan kaldırmak, Allah'a karşı itaatsizliği daha da yaygın hale getirir ve dünyayı tamamen şeytanın kontrolüne teslim ederdi. Yasa değiştirilemez olduğu için, insanlık sadece Allah'ın buyruklarına itaat ederek kurtulabileceği için Mesih, çarmıhta kendi canını feda etti. Şeytan, Mesih'in kurduğu temel yasayı sanki yok ediyormuş gibi göstermeye çalıştı. İşte Mesih ile şeytan arasındaki son büyük mücadele de bu noktada olacaktı. Şeytan hala daha Allah'ın kendi sesiyle bildirdiği yasanın yanlış olduğunu ve yasada bazı değişiklikler yapıldığını ileri sürer. Bu onun dünyaya sunduğu son aldatmacadır. Yasanın tümünü birden kötülemesi gerekmez. İnsanların sadece tek bir buyruğa bile karşı gelmesini sağlayabilirse, o zaman amacına ulaşmış olur. Çünkü yasanın her dediğini yerine getiren, fakat tek bir noktada yasaya karşı gelen kişi, yasanın tümüne birden karşı gelmiş olur. Tek bir buyruğa karşı gelmeye razı olarak insanlar, şeytanın gücüne teslim olurlar. İnsanların Allah'ın yasası yerine kendi yasalarına uymalarını sağlayarak şeytan dünyayı kendisinin kontrolü altına almaya çalışır. Şeytanı temsil eden o büyük sapkın güçle ilgili olarak şöyle denir. Yüce olanı tütüleyen sözler söyleyecek, onun kutsallarına baskı yapacak, belirlenen zamanları, yasaları değiştirmeyi amaçlayacak. Kutsallar eline teslim edilecekler kendi yasalarına uyulmasını sağlamak ve Allah'ın yasasını geçersiz kılmak için yasa çıkaran insanlar da elbette olacaktır. Bu kişiler, çevrelerindekileri de kendi yasalarına uymaya zorlayacaklardır. Allah'ın yasasına karşı gökyüzünde başlatılan savaş, zamanın sonuna dek sürecektir. Her insan sınanacaktır. Tüm dünya, itaat etme ya da etmeme konusunda karar verecektir. Herkes insanların yasasına mı yoksa Allah'ın yasasına mı uyacağına karar verecektir. Burada ortaya bir sınır çekilecek ve iki ayrı grup oluşacaktır. Bu grupların içindeki herkes Allah'a bağlılığı mı yoksa isyanı mı seçtiğini açıkça gösterecektir. Daha sonra son gelecektir. Allah kendi yasasının adil olduğunu kanıtlayacak ve halkını kurtaracaktır. Şeytan ve onunla birlikte isyana katılan yandaşları yok edileceklerdir. Günah ve günahkarlar yok olacak, ne kök ne de dal bırakılacaktır. Kötülükler prensi ile ilgili olarak söylenen söz yerine gelecektir. Bu yüzden Efendimiz, Rab şöyle diyor: "Madem kendini Allah gibi bilge sandın, ben de seni Allah'ın dağından attım, yanan taşların arasından kovdum. Ey koruyucu Keru! Seni tanıyan bütün uluslar sana şaştı. Sonun korkunç oldu. Bir daha var olmayacaksın. O zaman kötünün sonu gelecek, yerini araşan da bulunmayacak." Bu, Allah tarafından gerçekleşmesi istenen bir olay değildir. Onun merhametini reddedenler kendi ektiklerini biçerler. Allah yaşam kaynağıdır ve kişi eğer günahı tercih ettiyse Allah'tan uzaklaşır ve yaşamdan kendisini ayırmış olur. Onlar Allah'ın yaşamına yabancılaşmışlardır. Mesih şöyle der: "Benden nefret eden ölümü seviyor" demektir. Allah onlara kendi karakterlerini geliştirmeleri ve prensiplerini açıkça göstermeleri için fırsat tanır. Bu olduktan sonra yaptıkları seçinin ürünlerini alırlar. Şeytanla işbirliği yaparak Allah'a karşı isyanla dolu bir yaşam sürenlere Allah'ın kutsal varlığı yiyip bitiren bir ateş gibidir. Sevginin kaynağı olanın görkemi onları yok edecektir. Büyük mücadelenin başlangıcında melekler bunu anlamadılar. Eğer şeytan ve ordusu o zamanlar kendi günahlarının tüm sonuçlarına katlanmak zorunda kalsalardı, yok olacaklardı. Fakat o zaman kutsal melekler bunun günahın kaçınılmaz sonucu olduğunu anlayamazlardı. Allah'ın iyiliğinden şüphe ederlerdi ve bu onların zihinlerinde kötülüğün tohumu olarak yeşerir ve günahın doğuracağı kötü düşüncelerinde kaynağı olurdu. Fakat büyük mücadele bittiğinde artık böyle olmayacaktır. Büyük kurtarılma planı tamamlandığında Allah'ın karakteri tüm yaratılanlara açıkça gösterilecektir. Allah'ın yasasının ve buyruklarının mükemmelliği ve değişmezliği görülecektir. Günahın gerçek yüzü ve şeytanın karakteri açıkça ortaya çıkacaktır. Günahın yok edilmesi, onun isteğini yerine getirmeyi arzulayan evrendeki tüm yaratılanların önünde yüreği sevgi dolu Allah'ın yasasının adil olduğunu kanıtlayacak ve onu onurlandıracaktır. Kurtarıcının çarmıhına bakan melekler o zaman sevinç bulmuş olmalılar. O an her şeyi anlayamamış olmalarına rağmen şeytanın ve günahın sonsuza dek kesin olarak yok edildiğini, insanlığın kurtarılması için gerçekleşmesi gereken planının tamamlandığını ve evrenin artık sonsuza dek güvencede olduğunu biliyorlardı. Mesih, çarmıhta yerine getirilen büyük fedakarlığın anlamını kendisi çok iyi biliyordu. Çarmıha doğru bakan herkese şöyle haykırmıştı: "Tamamlandı.